Ayrım 26. Üçüncü kitap. Zekanın dışında hiçbir şey yoktur. Zekanın içinde de bulunabilecek bir şey yoktur. Tao. 19. bölüm. Kaçış. Temmuz 97 Perşembe. Otelde değil, evdeyim. Aylardan da Temmuz. Otelde Kasım'da kaldım birkaç gece. Daha kesin olmam gerekirse 2 gece. İçki de içmiyorum. Oysa Kasım'da o otelde iyi içmiştim. Şimdi elimde Kasım'daki kadeh yerine Ferda'nın az önce başıma attığı havlu var. Ferda sözlerini 6. kez tekrarlıyor. Belki de 7. kez saymadım. Çünkü ilgimi çeken sözleri değil, sesi. Öfkeli, pişman ve yenik bir ses bu. Hem söylediklerine de inanmakta zorluk çekiyorum. İnandırıcılığında eksik olan yaşı, inandırıcı olamayacak kadar genç görünüyor karşımda. Saçlarını kestirmiş. Ölümün Ağustos'ta ölecek, unuttunuz mu? Eşiğinde, büyük yok oluşa bir aya kala edindiği yeni gençliğin nedeni bu olmalı. Ferda belki 8. kez, burada ne işim var benim diyor. Beni yıkıyorsun diye cevap veriyorum, çünkü haftalardır yıkanmadım. Kokuyorum ama koktuğumu kimin söylediğini hatırlamıyorum. Bir kadındı, belleğimde yüzü yerine sesi kalmış, kokuyorsun diyen bir kadın. Kımıldama. Onu özlemişim, bunu benliğim değil kasıklarım söylüyor. Kasıklarımdaki dürtüyü seslendirerek seninle sevişebilirim diyorum. Ferda bir süre sanki o büyük nefretini içine sığdırabileceği kadar uzun bir sözcük arar gibi susuyor. Sonra bulduğu bütün sözcükler kısa, dar ya da ensizmiş gibi defol ile yetiniyor. Git o kadınla seviş, Gül, adı her neyse. Adı Güzin diyorum, havlu hala elimde, yüzümde de bir gülümseme var. Kuzenimin eski karısı. Tekrar gülüyorum, gülüşüm onu yatıştırıyor. Çünkü uzun ve anlamsız değil gülüşüm. Açıklama yüklü, Ferda'yı meraklandırıp susturan da bu. Güzin Adnan'ı kuzenimi durmadan dolandırır diyerek gülüşümü noktalıyorum. Ferda düz ve kararsız bakışlarıyla süzüyor beni bir süre. Elini uzatınca tutunup küvetten çıkıyorum. Ne kasıklarıma ne de yüzüme bakıyor Ferda, sadece elime bakıyor. Tıpkı çocuğuna dikkat eden, düşmesinden korkan bir anne gibi. Salon yerine yatak odasına gidiyoruz. Kasıklarım hatırladığı hazla yeniden irkiliyor. Ama boşuna bir umut bu. Ferda'nın dolaptan bulup elime tutturduklarını üstüme geçiriyorum. Artık el ele değiliz. Parmaklarımızla oluşturduğumuz bağ koptu. Sakallarını kes. Oysa abanttayken sakallarıma bayıldığını söylemişti. Hani öperken karnını sırtını gıdıklıyordum. Artık sevişmiyoruz diyor Ferda ve artık sana hiçbir şeyi sevmiyorum. Ve sırtımın da gıdıklanmasını istemiyorum. Ve bir sigara bulsa hemen içecek biliyorum. Çünkü bakışları tıpkı benimkiler gibi sigara açlığını ele veriyor. Neden yaptın? 4 aydan sonra hala Güzin. Sakallarımı sanki korumazsam kesecekmiş gibi elimle kavruyorum. Güzin'le yattım çünkü Ferda'yı istemiyordum. Cevap bu kadar basit. Ferda'nın yeni genç yüzüne bakarak, eğer beni sevdiğini söylemeseydin onunla yatmazdım diyorum. Tanrım, bu ne biçim bir mantık? İnsanlar sevilmedikleri için başkasına yönelirler, sevildikleri için değil. Sana söylemiştim en başında diyorum, beni sevmemen gerektiğini. Senden nefret mi etmeliydim? Üstüme geçirdiğim fanilanın boyun deliği dar, boğazımı sıkıyor. Belki fanila değil, sorusunu soluğumu kesen. Ama yine de o kısa, umut vermeyen iki yüzlü sözcüğü mırıldanıyorum. Keşke. Ferda içini boşalttığım kurumuş bir balık kadar cansız sözcüğü dudaklarından alıp yeniden umut yüklemeye çalışıyor. Keşke diye yineliyor, keşke edebilsem. Bakışlarında yine o sigara isteği var. Elini kaldırıp o yakıcı isteği silmek ister gibi gözlerini ovuşturuyor. Ya da keşke beni sevebilseydin. Biraz susuyor sonra keşke diyor yeniden. Hayır diyorum, sakın bana güvenme. Ama Ferda duymuyor beni, sesim uzaktan geliyor çünkü bir otelin 16. katındayım, aylardan da Kasım. Bir yandan 16. kattan dışarıya bakıyor, bir yandan da düşünüyordum. Abartmadığımın, basitleştiremediğimin farkındaydım. Son 2 ayın olaylarının ritmini ne yavaşlatıyor ne de hızlandırıyordum. Onları başka bir kalıba dökmeye de niyetli değildim. Sadece anlamaktan, olanları bütünüyle kavramaktan uzaktım. Ama bir sonuca varmıştım. Bu kentteki zamanım doldu. Dışarıda puslu ufkun önündeki İstanbul gerçek anlamda tanıdığım tek kentti. Başka kentteki yaşamlara yabancıydım. Ama burada kalmak, tehlike bir yana çirkin, kaba ve hastalıklı bir kadının yanına uzanmak kadar iticiydi artık. Odadaki küçük buzdolabına yürüyüp içindeki bütün içkileri aldım ve pencerenin önündeki sehpanın üstüne dizdim. Bunu yaptığımda saat 4'tü. Bira, şarap, vodka, cin, viski ve rakı. Hepsinden ikişer şişe vardı. İrili ufaklı değişik renklerdeki 12 şişe. Eşittir Ferda'yı bulacağım zaman. Kurduğum denklem buydu. Aslında buna kendi kendine oluşmuş bir eşitlik de denebilirdi. Birayla başlamaya karar verdim. Sıranın başında olduğu için koltuğa yerleşip televizyonu açtım. Kanalların birinde Genelkurmay Başkanlığı'nın irtica konusundaki sert demeci yorumlanıyordu. Demokrat olduğu bilinen yorumcu askerlere destek veriyor ama utandığından olacak bunu gizlemeye çalışıyordu. 7 dakika sonra ikinci şişeyi açtım. Zihnimi bir türlü parçalar gibi acıtmadan yırtan düşünce aklıma o anda ikinci birayı içmeye hazırlanırken geldi. Eğer ışığı tanımasaydım hayatım böyle olmayacak, bu otel odasına sıkışmayacaktı. Düşünce tülü yırtarak yakıcılığını sürdürdü. Belki yüzüm de değişmeyecekti. Biradan bir yudum daha aldım. Aslında başıma gelen her şeyin tüm sorumluluğunu ışığa yüklemekle kendimi derinlemesine sorgulamaktan kaçındığımın, araştırmak yerine sorunların yüzeyinde oyalandığımın epeydir farkındaydım. Ama davranışımın geçerli nedenleri vardı. Eğer zihnim parlak, kavrayışım keskin olsaydı, beğenmediğim dünyanın nesnelerini kendime uygun bir biçimde, tıpkı bir sanatçı gibi yeni bir düzenin ya da gerçeğin içine yerleştirebilir, çevremi kuşatan uyumsuzluktan kurtulabilirdim. Ama ben ışığın tanımıyla kendimi bile aldatmaya kalkışmayacak kadar hayal gücünden yoksun birisiydim. Yine ışığın deyişiyle duygu donanımındaki eksiklik yol açıyordu buna. Güldüm, ışığa öfkelenmediğimi fark etmekle bir özelliğimi daha keşfetmiştim. Benim sorunum nefret duygusunun eksikliğiydi. Kimseden nefret etmeyi başaramıyordum. İkinci bira oldukça rahatlatıcıydı. Şişenin ortasında içkinin soru sormamı engellediğini, kendime bakışımı yumuşattığını kavradım. İçmeseydim kendime acıyor olacaktım. Çünkü yapayalnızdım. Sadece sesim vardı yalnızlığıma eşlik eden. Şişeden iki yudum daha aldım. İçki insanı kendi yazgısıyla baş başa bırakmıyordu. Üstelik içtikçe kendimi hem yorgun hem de silkinmiş ve yalnızlıktan kurtulmuş hissediyordum. Zıtlık iyi geliyordu bana. Tıpkı tahterevallinin iki ucunun bir aşağı bir yukarı inip çıkması gibi. Bir zıtlıktan ötekine gidiyor ama sonra aynı noktaya geri geliyordum. Bir süre çocukluğumu, tanıdığım kadınları, zeytin ağacında yaşayan, sonra öldürülen o iki sincabı, Nejat'ın 1978 yazı boyunca mutlu ettiğim genç halasını, evde salonun ortasında yatan parçalanmış tabloları düşündüm. Galatasaray'daki oğlunun fotoğrafını taşıyan kadın da ortaya çıkmaya çalıştı ama inatla onu geri gönderdim. Bu arada şunu fark ettim, düşüncelerim konu ne olursa olsun derinleşemiyordu. Işık olsaydı bunun nedenini sığlığıma bağlardı. Omuzlarımı silktim. Belki haklıydı ama sığlığımın tabanında yetersizliğim değil, sıkıntı vardı. Ne zaman uzun uzun düşünmeye kalkışsam kendimi insanı hemen ele geçiren o uçsuz bucaksız yapışkan sıkıntıyla karşı karşıya kalmış buluyordum. Sıkıntı ise beni alıp dolaştırmadan doğruca hep aynı iki sözcüğe götürüyordu. Bana ne? Ya da beni ilgilendirmez, boş ver gibi deyişlere. İkinci biradan sonra orta boy bir şişe seçtim. Dışarıda hava kararmıştı. Gökyüzü ressamın henüz fırçasını sürmediği siyah tuvaline benziyordu. Şişeyi bitirirken Ferda'yı aradım. Sonunda dönmüştü. Otelde olduğumu söyleyince şaşırmadı. Pagan ayinindeymiş gibi coşkuluydu. Onu heyecanlandıran her neyse merakımı da yok etti. Pencereden görünen manzara harika dedim niyetimi saklamadan. Ferda cinsel hazla titreyen kesik bir çığlıkla güldü. Sonra 8'e doğru geleceğini söyleyip telefonu kapattı. 3 saatim vardı. Bu da en azından birkaç şişe demekti. Ama birden titremeye başladım. Nedenini bilmeden tir tir titriyordum. Dişlerim birbirine vuruyor, omuzlarım bozuk bir yolda hızla giden bir otobüsün camları gibi sarsılıyordu. Sonunda kalkıp banyoya geçtim. Sıcak duş saatlerdir bastırdığım korkuyu çabucak yatıştırdı. Ferda 8'e birkaç dakika kala geldi. Duş yaptıktan sonra uyumuştum. Onu kapıda görür görmez vücudum o tanıdık titreşimle gerildi. Etek giymişti, elimi uzattım gülümsedi. Bu portresi çizilebilecek kadar güzel olmadığına inandığı ruhunun kapılarını aralayan türden bir gülümsemeydi. Böyle bir yüzün solacağını, canlılığını yitireceğini düşünmek birden midemi bulandırdı. Ferda yüzümü buruşturduğumu fark edince sordu. Ne oldu? Hiç dedim, öleceğini hatırladığımı söylemeden. Öpmem için yanağını uzatmıştı. Bana kalsa dudaklarını tercih ederdim. Üstünkörü bir öpücük kondurdum yanağına. Bugün çok ilginç şeyler öğrendim. Duyunca şaşıracaksın. Kapıyı kapatıp onu izledim. Ben odanın ortasına geldiğimde o pencereye varmıştı bile. Evet, gerçekten nefis bir manzara. Arkasından yaklaşıp kollarımı beline sardım. Hayır, ben değil. Önce dinle. Anlatacaklarım var. Bütün öğleden sonra oturduğum koltuğa tekrar bıraktım kendimi. Bu odada ne yaptığımı sormamıştı. Konuşmaya başladığında sesi kaşiflere özgü heyecanla titriyordu. Bugün insanda 7 enerji merkezi, hayır girişi olduğunu öğrendim. Bunlara çakra deniyormuş. Kök çakrası, yaratma çakrası, güneş çakrası, yürek, hava, sevgi ve evrensel çakraları. Şaşırmış olmalıydım. Ferda ona bakışımı görünce susup sordu. Anladın mı? Anladım dedim bir şey anlamadan. Devam et. Bu çakralar aslında organlarımızı temsil ediyor. Her birinin bir rengi ve bir de notası var. Ferda anlatmaya devam etti. Her çakra belli bölgedeki organlar ve bu organların hastalıklarıyla ilgiliydi. Mesela kök çakrası böbrek, ötekiler mide, bağırsak, kalp, göz, beyin gibi organlarla bağlantılıydı. Çakranın Sanskritçe'de yaşam tekerleği anlamına geldiğini öğrendikten sonra dikkatim dağıldı. Çıkarmaya zaman bulamadığı pardüsüsünün arasından görünen siyah file çorapları aklımı çeliyordu. Bu yüzden anlattıklarını izlemekte de zorluk çekiyordum. Tabii canım içki de istiyordu. Bu da önemli bir nedendi söylediklerini izleyemememde. Neden sonra sesini tekrar duydum. Duydum çünkü bağırmıştı. Hem bacaklarının hem de içkinin üstüne çıkan sesi alev gibi tutuşmuştu. Ve bütün yapmam gereken bu enerji merkezlerini düzene sokmak, yaşam enerjisinin bedenimden kolaylıkla akmasını sağlamak, iç ve dış dünyamı birbiriyle uyumlu kılmak. O zaman anladım, ölümden kurtulmanın kesin bir yolunu bulduğunu düşündüğünü. Heyecanının nedeni buydu. Oyunbazlık etmeden onu 25'inden sonra da yaşatacak heyecana ben de katıldım. Öyleyse hemen denemelisin. Ferda kollarını açarak bana doğru atıldı. Filmlerde başrolü oynayan kızların atıldığı gibi, kucaklanacağını bilerek. Kurtulacağına inanmıştı. Onu öpüp üstündeki pardösüyü çıkardım. Görünüşü soluk kesiciydi. Tanıdığım en güzel kadın değildi belki. Ama ayakta onun kadar çekici olabilen başkasını da hatırlamıyordum. Ya sen?
Ben?
Burada ne yapıyorsun? Ferda onu kışkırtıcı yapmayan bir tavırla gülümseyerek pencereyi işaret ediyordu. Sırf bu yüzden burada değilsin değil mi? Neden burada olduğumu ayrıntılara pek girmeden anlattım. Binadaki çatışmaya taraf olmak istemiyorum gibi bir şeyler geveledim. Ferda'ya bu kadarı yetti. O da çatlak konusunu anlamsız buluyordu. Politikayla ilgisi çevre sorunlarıyla sınırlıydı. Sonra öpüştük. Pencerenin önünde sevişme fikri hoşuna gitmişti. Coşkuyla seviştik. Nedenlerimiz farklıydı ama isteğimizin yönü vardı. Aynı amaçla buluşmuştuk. Ben ince adamla Faruk'un üstünü örtmek istiyordum. Ferda da ölümün. Bana aşık olmasa onunla yıllarca sevişebilirdim. Yatağa uzanınca bunu ona da söyledim. Ben de dedi Ferda. Sesi buğulu düşünceliydi. Onu da yanımda götürüp götürmeme konusuna gelince kararsızdım. Sessizlik uzayınca Ferda elini uzattı. Ne düşünüyorsun? Gideceğim dedim. Bir süre buradan uzaklaşmaya karar verdim. Ferda elini başka birine dokunmuş gibi hayal kırıklığıyla geri çekti. Sesi de eli gibi yabancılaşıyordu. Öyle mi?
Öyle dedim.
5 dakika kadar konuşmadık. Onu birlikte götürürdü. Benim yerime başkası olsa böyle yapardı. 2 dakika düşündüm. Sonra başkası olmaya karar verdim. Hem 25'inde öleceği düşüncesi, isterse odanın içinde bir kelebek gibi uçabileceği düşüncesi kadar gerçek dışı geliyordu. Hem de çakralarını düzene sokacağından ölümü yenebileceğini düşünüyordum.
Sen de gelsene.
Sol dirseğinin üstünde doğrulup yüzünü daha çok gözlerini genişleten bir gülümsemeyle baktı.
Olur.
Belli etmiyordu ama sevinmişti. Elinden anladım bunu. Bana dokunması giderek daha çok hoşuma gidiyordu. 2 dakika kadar sustuk. Sonra Ferda sordu. Nereye gideceğiz?
Nereye?
Birden bunu hiç düşünmediğimi fark ettim. Kaçma fikrim eksik, daha doğrusu yönsüzdü. Bir amacı vardı ama hedefi belirsizdi. Bana kaymayı öğretebileceği bir yer olabilirdi pekala.
Daha ne dersin?
Bu ayda iyi kar olmaz dedi Ferda, belki gelecek ay.
Öyleyse kendimize önümüzdeki bir ay için bir yer bulmalıyız.
Önce otelin teras katındaki lokantada Ferda'nın tanımıyla okkalı bir yemek yedik. Sonra odaya dönüp tekrar seviştik. Ferda gittiğinde vakit gece yarısını geçmişti. Bana geride bırakacağım işler için 2 gün yetiyordu. Ferda'nın en azından 10 gün daha İstanbul'da kalması gerekecekti. Sehpanın üstündeki içkilerden orta boy 2 şişe seçip yatmadan içtim. Işığı söndürürken aynada kendime baktığımda karşımda sakallı, değişik bir yüz vardı. Sarhoş sayılmazdım. Ertesi gün önce Ayşe'yi görmeye gittim. Yine kısa etekliydi ancak yüzünde her zamanki o yerleşik gülümsemenin yerinde yeller esiyordu. Kötü haber. Operasyonda küçük bir pürüz çıkmıştı. Biraz bekleyecektim. Doğru mu söylüyor? Konuşurken gözlerimin içine bakmıyordu. Tedirgin. Bu kuşkularımı daha da arttırdı. %19'luk getiriye elveda demek üzere olduğumu hissettim. Ayşe'ye parayla ilgili talimatları bir süre kuzenim Adnan'ın vereceğini söyleyip vekaletnameyi uzattım. Sorunca uzunca bir sürede şehir dışında olacağım demekle yetindim. Ayşe'nin yanında daha fazla oyalanmadım. Adnan sabırsızlıkla beni bekliyordu. Güzin'le yiyeceği yemeğe katılamayacağımı duyunca katılacağıma hiç inanmadığı halde çok şaşırmış gibi garip sesler çıkararak kibarca beni kararımdan vazgeçirmeye çalıştı. Sözünü keserek ertesi gün Antalya'ya gideceğimi söyledim. Şişman yüzü yumruk yemiş gibi sarsıldı. Gerçek şaşkınlıktı yüzüne çarpan. Ona da Ferda'yı anlattığım kadarını anlattım. Endişelenmeye başladığını fark edince eline vekaletnameyi tutuşturdum ve oyalanmadan yanından ayrıldım. İstediği sözü vererek her hafta onu arayacaktım. Sıra bilet almaya gelmişti. Otele dönmeden Antalya'da giyebileceğim birkaç parça giysi satın aldım. Sonra 10 dakikalığına eve uğrayıp kediyi Sultan Hanım'a bıraktım. Meraklanınca, bunu bekliyordum, miras meselesi nedeniyle birkaç aylığına Mısır'a gideceğimi söyledim ona. Sultan Hanım bir keresinde halamın fotoğrafını görmüş ve onun herhalde fotoğrafa bile yansıyan esmerliğinden Mısırlı olduğuna hükmetmişti. Arada evi temizleyecekti. Dağınıklık hakkında bir şey söylemedim. Nasılsa görecekti. Umduğumdan daha çok para bırakıp koşar adım otele döndüm. Ferda akşam saat 7'de geldi. Önceki günkü kadar heyecanlı değildi. Dengeli bir durgunluk edinmişti. Gülümsemesi daha olgun, daha kadınca görünüyordu. Yine etek giymişti. Bunu benim için yaptığının farkındaydım. Bu kez yatakta seviştik. Ilık, sıkı, kavrayıcı ve örtücüydü. İçinde kayboluyor, unutmak istediğim her şeyi çabucak unutuyordum. Çakralardan söz etmedik ama nefes alıp verişi değişmişti. Havayı sayarak ciğerlerine çekiyor, yine sayarak içinde tutuyor ve sayarak bırakıyordu. Yatarken sırt üstü durumu seçiyordu. Rahatlamaya çalıştığının farkındaydım. O böyle yatarken pek konuşmadım. 15-20 dakika bekledikten sonra uçak biletini verdim. Yine konuşmadan. O da konuşmadı. Elimi sıkmakla yetindi. Yarım saat kadar uyudum. Uyumasaydım içkiye başlayacaktım. Rüya gördüm. Kedi vardı. Faruk'un kucağında oturuyordu. Benim kucağımdaki ise Zinet'ti. Beni öpmeye kalkışınca geriye çekildim. Şaşırtıcı olan varlığı değil, dudaklarının ılıklığıydı. Gözlerim açınca Ferda'yı gördüm. Üzerime eğilmiş beni öpüyordu. Karnım acıktı. Yemeği odada yedik. 8 gün sonra onu havaalanında karşılayacaktım. Giderken mutlu görünüyordu. Bu kentten ayrılırsa ablalarının kaderinden kurtulacakmış gibi. Saat 11'di. Yemekte sadece 2 kadeh şarap içmiştim. Minibardan birkaç şişe çıkardım. Neşat'ı bulduğumda 3. şişedeydim. Ayhan'ı defnetmişlerdi. Beyhan'a gelince ölmemişti. Mehmet'i sormadım. Neşat da nerede olduğumu, ne yaptığımı sormadı. Yokluğum, varlığım gibi merak uyandırmamıştı. Ertesi gün öğleden sonra Antalya'ya indim. Hava ılık, gökyüzü ise parlaktı. Denize paralel uzanan dağlara eğilen güneş, Kasım sonuna değil de başka bir mevsime ait gibiydi. Güneybatıya doğru 1 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra denize oldukça yakın, çamlar arasındaki otele vardık. Odam deniz görüyordu, biraz uyudum. Sonra Ferda'yı aradım, evde yoktu. Birkaç dergi alıp denizi gören bara yerleştim yemeğe kadar. 10 dakika sonra unutacağım yazılar ve içkiyle oyalandım. Gece yatarken Ferda'yı tekrar aradım. Yine yoktu. Uyumadan önce 2 kadeh daha içtim. Sabah başım ağrıyacaktı. Sabah telefonun sesiyle uyandım. Başım ağrıyordu. Arayan Ferda'ydı. Biraz konuştuk. Sesi gergin, hatta sıkıntılıydı. Üstün körü birkaç soru sordu. Ben de oteli anlattım. Konuşurken anlattıklarımla ilgilendiğinden bir türlü emin olamadım. Beni dinlemiyor gibiydi. Konuşmanın tam ortasında sözlerimi keserek onu özleyip özlemediğimi sordu. Ayrılalı henüz 36 saat olmuştu. Sonra birden sorusunun bana değil, kendisine yönelik bir anlamla yüklü olduğunu fark ettim. Gerçek çok geçmeden suyun derinliklerinden yüzeye fırlayan mantarın önlenemeyen çıkışı gibi ortaya serildi. Gece Ferit'le buluşmuştu. Neden diye sormadım ama o anlatmakta kararlıydı. Son bir kez daha fırsat vermek istemişti ona. Amacı buydu. Evet, bedeni bana aitti ama hala Ferit'i düşünüyordu. Olmadığına inandığı ruhu o genç adamda kalmıştı. Sözlerini uzun, sıkıcı bir sessizlik izledi. Özür dileyince sessizliğimi yanlış değerlendirdiğini anladım. Öfkelenmek bir yana, anlattıkları tam tersine rahatlatmıştı beni. Ruhunu ve sadakatini değil, bedenini istiyordum. Soruyu tekrarlayınca nedense özledim dedim. Bu Ferda'yı yatıştırmaya yetti. Telefonu kapatınca ağrı kesici aldım, duş yapıp aşağıya indim. Otel boş sayılırdı. Yüksek tavanlı geniş kahvaltı salonda benden başka iki genç çift vardı. Gönülsüzce başında üç garsonun beklediği masayı seçtim. Kahvaltıdan sonra bir süre plajda yürüdüm. Ufukta kuş sürülerini hatırlatan ince kızıl bulutlar uçuşuyordu. Rüzgar çıkmıştı ancak tutkusuz, hüzünlü bir esintiydi bu. Öğleye kadar oteli çevreleyen ormanda amaçsızca dolaştım. Kasım'ın ortasındaydık ama ağaçların arasında bahara özgü inatçı bir canlılık vardı. Öğle yemeğinde salonda 17 kişiydik. Hafif bir şeyler atıştırdıktan sonra birkaç gazete alarak odaya çıktım. 2 saat kadar uyudum. Saat 4'te tekrar aşağı indim ve içmeye başladım. Gece yarısına doğru odaya dönünceye kadar da ara vermedim. Bir ara Ferda'yı aramayı düşündüm ama sonra üşendiğimden vazgeçtim bu düşünceden. Özlediğim ruhu değil bedeniydi ve o bedenle kuş uçuşu 450 kilometre vardı aramda. Sabah yine başım ağrıyarak uyandım. Hava güzeldi. Odaya dolan parlak gün ışığının yanı sıra birbirlerini çağıran şehvetli kuş sesleri de bunu doğruluyordu. Onda salona indim. Kahvaltı boyunca masaya tek garson hizmet etti. İştahsızlığım birinci günün sonunda hemen keşfedilivermişti. İkinci kahveyi içerken yakışıklı bir gençle 30'larında atletik yapılı bir kadın, yüzlerinde birbirlerinden çaldıkları için birbirlerinin ikizi gülümsemelerle masaya yaklaştı. Otel görevlileriydiler. Ormanın gerisindeki dik dağların içine giren vadi boyunca yürüyecek bir grup oluşturulmuştu. Katılır mıydım? 26. ayrımın sonu. Sayfa 360.